Ayrım 2, Hayatımız Trafik, İbrahim Akyürek, Trafik Canavarı Neyi Gizler? Sayfa 12. 1. Bölüm, Hayatımız Trafik, Trafik Canavarı Neyi Gizler? Trafik Terörü. Kurban Bayramı'ndaki trafik kazalarında iki genç fotoğrafçı arkadaşımızı Gökhan Yalta ve eşi Evren Yalta'yı yitirdik. Araçlarına bir tankerin vurması sonucu yanarak öldüler. Daha önce fotoğrafçı Sami Güner'i, Nermi Erdur'u, Önder Afşarkoca'yı yollarda yitirmiştik. Fotoğraf çevremizden Can Değer'in annesi İstanbul trafiğinde öldü. Selim'in annesine son seçimlerde Demirel'in arabasına eşlik eden trafik polisi araçlarından biri çarptı. Çarpmakla kalmadılar, kaza tutanağı üzerinde kendi lehlerine olacak şekilde oynadılar. Bayram öncesi arkadaşlara, bu bayramda en az 150 kişi ölecek demiştim. Bayram bitti, rakamlar açıklandı. 231 kişi. İkisi Gökhan ve Evren. Şaşırmadım. Artık üzülmüyorum da. İş kadercilik noktasına geldi çünkü. Öyle bir ülke ki ortalama 500 kişi ayda trafikte ölüyor, olağan karşılanıyor. Düşük yoğunluklu olarak tanımlanan iş savaşta Batman'da 1-2 ay içinde 200 kişinin ölmesi, iş kazalarında günde 4 işçinin ölmesinde olduğu gibi. Devlet yetkililerinin felaketler karşısında kullandıkları kalıplaşmış acı dolu sözlerin aynısını biz kendi aramızda yineliyoruz. Başsağlığı telefonları, yazıları, ölüm ilanları, ölen insanlarla geçirilen günlerin anıları, başka türlü kadercilik yani. Bu işlere ayrılacak zamanın ve örgütlenmenin aynısı ölümlere yol açan nedenlerin ortadan kaldırılmasına ayrılsa, gelin zor olanı deneyelim. Ağıt acı, ana edebiyatı ile yetinmeyelim. Trafik kazaları, yaşantımıza egemen olanların söylediği gibi aşırı hız, hatalı sollama, alkollü araç kullanma gerekçelerine sığdırılamaz. Trafik kazaları konusunda düşünce, önlem, eylem üretmesi gereken örgütleri harekete geçirelim. Onlar harekete geçmiyorsa yaşayan, şimdilik, insanlar olarak biz harekete geçelim. Araştırma eylem grupları oluşturalım. Yakınlarını, tanıdıklarını trafik kazalarında yitirenler anılarla yetinmeyi bırakıp öne geçsinler. Avrupa'daki toplam kamyon sayısı kadar kamyonu yollara salan, 3 günde 5 saat uyumuş insanı direksiyon başına koyan, 50 yolcu taşıyan otobüsün yedek şoförünü bagajda uyutan, daha yönetmelikleri çıkmadan yerli yapım çift katlı otobüsleri yollara sokan koşullar ve bu koşullara ses çıkarmayan, paraya tapan egemen çevreler var. Daha kötüsü bu çevrelerin mecliste siyasi temsilcileri var. Bu sistemi sorgulamadan acılar biter mi? Çekinmeden adını koyalım. Trafik kazası, cinayeti, canavarı ya da terörü soyut değil, trafikteki yıllık ölüm sayısı olan 6500 kadar somuttur. Hastanede ölen yaralılar, jandarma bölgesindeki ölümler bu sayıya dahil değilmiş. Fotoğraf çevrelerinden gelen yıllanmış sesleri duyar gibiyim. Aman politika yapmayalım, biz fotoğrafçıyız, başka işlerle uğraşmayalım. Politikayı başkası yapsın endişesi sonucu trafik ve iş kazalarında, savaşta, işkencede insanlarımız ölüyor. Belki de gelecekte bu endişeyle sinenler benzer acılarla karşılaşacaklar. İçtenlikle yanıtı aranması gereken iki soru var. Günü doldurmak için mi yaşıyoruz? Gökhan ve Evren'i biraz da biz öldürmedik mi? Temmuz 1993 tarihli Gerçek Dergisi'nde yayınlanmış yazının gözden geçirilmiş şeklidir. Trafik canavarı kazandırıyor. İletişim araçları trafik cinayetlerini haber yaparken hep sakıncalıdır. Her ay ortalama 600'ü bulan ölümler, hastanede ölen yaralılar, jandarma bölgesindeki ölümler bu sayıya dahil değilmiş, çoğunlukla trafik terörü ana başlığı altında geçiştirilir. 14 Mayıs 1995 tarihli Hürriyet gazetesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı'nın gizli damgalı raporu yayınlandı. Rapora göre trafik kazalarında altyapı eksikliğinin asıl etken olduğu vurgulanıyor, kaza sonrası açılan tazminat davalarında hazineden para çıkmasın diye kaza tutanaklarında yol kusurları gösterilmiyormuş. Ayrıca İstanbul-Ankara otoyolunun yapımından sonra kazaların %90 azaldığı belirtilerek altyapının ne kadar önemli olduğu örnekleniyormuş. Yani devlet kullarına karşı uyanıklık yapıyormuş. Bir yandan raporu yazdırıyor, gizliyor, öte yandan yolların kenarına tabelalar koyarak kullarını canavar olmamaları için uyarıyormuş. Kullar Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlerinin insanı %95 suçlu gösteren açık raporlarındaki istatistiklere kanıp birbirlerini canavar, terörist olarak suçlarken, şeriatçı ya da laikçi sermayeli oto endüstri kralları savaş araçlarını da kapsamak üzere yatırımlarını büyütüyormuş. Bu arada insan ilişkilerine ucuz ulaşıma en uygun araçlardan biri olan tren yolculuğu unutuluyor. İstanbul'da banyo trenleri harabeye dönüyormuş. Sonuç olarak aşağıdaki başlıkların her kazadan sonra gazetelerde yer alması normal sayılıyormuş. Canavar hapse atılsın. Canavar yılda 25 trilyon yiyor. Katil kamyon. Trafik Ağustos'ta acımasız oluyor. Canavar pusuya yatıyor. Canavarı arabadan indirin. İnsan ve üretim ilişkilerini metalaştıran sistem kötülüklerini maskelemek için canavarı yaratıyor, tanımlıyor ve olayları canavara göre açıklıyor. Kaldı ki insanın potansiyel suçlu olarak gösterilmesi, yönetici egemenlerin toplumu denetim altında tutmak, terbiye edici gücünü kanıtlamak için uyguladığı psikolojik baskı yöntemlerinin en önemlisidir. Kurguladıkları konuşma ve yazı dili zaten yakından bildiğimiz gerçeklere bile insanı yabancılaştırıyor. Bu dil yalnız trafik kazaları için mi geçerli? Enflasyon canavarının her ay açıklanan oranlarının yanında sevimli karikatürü de kullanılır. Peki bu canavara yardım ve yataklık eden borsaya ne demeli? Sanki spikerle aramızda üçüncü şahıs var. Günde üç öğün başından geçenlerden, her gelişmeden etkilenen hassas yapısından söz ediyor kanallar. Bir insanın kazanmasının ötekinin yitirmesine bağlı olduğu bu kurumlaşmış hırsızlık sisteminde paraya tapınma ayinleri düzenleniyor. Yoksullar tüketimle, talih oyunlarıyla coşturulup gevşetilirken, Türkiye'de en büyük 100 firmayı elinde tutan 15 aile, kesintisiz darbelerin güvencesinde ulusal gelirin 1/3'üne uçtu uçtu yaptırıyor. Hastaneye varmamızla bir akbaba sürüsünün etrafımızı sarması bir oldu. Burada resmen trafik kazasında beslenen bir sektör oluşmuş. Kaza sektörü, çekiciler, nakliyeciler, hurda araba tacirleri, cenaze taşıyıcıları, kan arayıcılar, kan vericiler, tabut tedarikçileri, ölmeyip de kurtulanlar için kurban satıcılar, kurban kesiciler, sadaka dağıtıcılar. Yeni Yüzyıl gazetesi köşe yazarı Gülay Göktürk'ün Afyon'da geçirdiği bir kaza sonrası yukarıda anlattıkları sanki vahşi bir kovboy kasabasını anımsatıyor ya da kapitalizmin işleyişinin ilkel bir özetini. Sistemin modern örgütlenmesinde akbaba sürüsü kimlerden oluşuyor? Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın bu yılın başlarında Kadıköy'de dağıttığı "Tramvaylarımızı geri istiyoruz" başlıklı bildiri bu konuda ipuçları veriyor. Raylı sistemin 1960'larda kaldırılması bir tesadüf değil. Çünkü Türkiye'de otomobil montajına bu yıllarda başlanmıştı. Ford, Renault, Fiat bu yıllardan itibaren artık Türkiye'de monte ediliyordu. Tabii bu arada Ford'un adı Anadolu, Fiat'ın adı da Murat olmuştu. İstanbul'da raylı sistem ve deniz yollarıyla toplam yolcunun %6.2'si taşınmaktadır. Trafik kazalarının %80'den fazlası ve ölümlerin yarıdan fazlası kent içi trafikte meydana gelmektedir. Petrolün 1/3'ü şehir içi trafikte tüketilmektedir. Burjuva felsefesinin sorunları açıklamadaki sefaleti, idealizm, ahlakçılık, faydacılık olarak trafik kazalarında da sıkça beynimize ve davranışlarımıza yansır. Eğitimsizlik yaygın, cezalar az, kurallara uyulmuyor deriz. Ulaşım politikalarını belirleyen, hükümetleri kontrol ederek bunları uygulatan, yerli yabancı otomobil ve petrol tekerlerini, ithalat ve dağıtım ağını paylaşanların karanlık ilişkilerini sorgulamayız. Hastanede ölen yaralılarla birlikte yılda 10 bine yaklaşan ölümleri azaltmayı deneyecekler. Ancak insana değer verdikleri için değil. Tıkanan ulaşım ağını rahatlatmak, mal kaybını düşürmek, dönemlik krizlerine yeni pazarlar bulmak için. Ekonominin IMF ve Dünya Bankası bağlantılı duayenleri otomobil tüketiminden çok kazanmak için yıllardır demir ve deniz yollarına, metroya yatırımı engellediler, kazandılar. Trenlerin enkazını bahane ederek en iyi biz işletiriz diyecekler, gelecekte demir yollarını aralarında paylaşacaklar, yine kazanacaklar. Benzerleriyle yeryüzünü paylaşırken çıkardıkları savaşlarda olduğu gibi yıkarak kazanacaklar, yaparak yine kazanacaklar. 1998'de Ülkede Gündem gazetesinde, Haziran 1999'da Efendisizler dergisinde yayınlandı. Trafik Canavarı. Servis sistemleri müşterisine şu üç fikri telkin etmektedir. Sen kusuru, eksiği olan birisin. Sen problemsin. Sen bir problem koleksiyonuna sahipsin. John McKnight, Profesyoneller İktidarı. Din bezirganlarının deprem bölgesinde insanı suçlayan psikolojik eylemiyle servis şeflerinin kurallara uymadığın için tüm bu kazalar başına geldiği yorumunun insana kendini suçlu hissettirmesi arasında benzerlik yok mu? Dinci bezirganlar ile piyasacı bezirganlar bizi hep suç işlemeye eğilimli olarak gösterip ruhsal bütünlüğümüzü, gerçeği algılama becerimizi bozuyor, bizi karşılıklı suçlama makinesine, nevrotiğe dönüştürmüyor mu? Kurallara uy çağrıları, kimi bürokrasinin insanı aşağılayan afiş ve pankartları olabildiği gibi sanatçı destekli reklam tasarımları bile olur. Çağrının dili Tanrı'nın, efendilerin, yönetenlerin benzer dilidir ve muska ikon hazırdır. Trafik canavarı. Ortada canavarlar hurafeler olunca onu yok etmenin çabası kampanyaları da olacak. İşte örnekler. Elazığ polisi hazırladığı kurallara uyma sözleşmesini sürücü ve yayalara imzalatmış, Bodrum'da üniversite tiyatro grubu, jandarma trafik timiyle birlikte kuralları sürücülere hatırlatmak için animasyon gösterisi yapmış. Üniversiteler boş durmamış, dua, muska ve nazarın yararını sürücülere sormuş, sonuçlar %60 olarak işe yarar görülmüş. Eskişehir Orhan Gazi Üniversitesi anketinde kazalara kader diyenlerin oranı %30'u bulmuş. Sosyal sorumluluk modasına uyan şirketler, üniversiteler canavarla uğraşmayı iş edinmişler. DHL önce siz örnek olun diye canavarlara çağrıda bulunmuş. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi başhekimi verimli, kaza eğitimsiz bir toplumun sonucudur demiş. Demiş ama verimli de bir yayaya çarparak yaşamını bitirmiş. Öz Diyarbakır firması polisle işbirliği içinde şoförlerine namus ve şerefleri üzerine kaza yemini ettirmiş. Beyaz Nokta Vakfı da boş durmamış, söz kampanyası eşliğinde sürücülere tek taraflı kurallara uyma imzası attırmış. Gezilerinde memleketlileri şimdilik havaya ateş eden, ABD'den uygundur damgalı belgesini aldıktan sonra ortalığa saçılan Şişli'den Sarıgül boş durur mu? O da kurallara uyma sözleşmesi düzenlemiş, belediye sınırları içinde imzaya açmış, lastik, kriko gibi hediyeler bile bulmuş. Otomobil Endüstrisi bağlantılı Radikal Gazetesi, bir üniversite araştırmasında kazalarda en ölümlü ay olarak çıkan Ağustos'u ayların en zalimi, Milliyet canavar Ağustos'u seviyor olarak duyurmuş. Yine bir başka araştırmada kent içindeki kazaların çokluğu ortaya çıkmış. Radikal bunu canavar şehri sever olarak açıklamış. Bir uzman ekonomik kriz dönemlerinde kazaların arttığını vurgulamış, Anka Ajansı servise sunmuş, canavar kriz sever. Radikal çevresinin trafik kazaları karşısındaki söylemi bilinçli ahmaklık yaparak canavarı kabullenmesinden anlaşılmıyor mu? Ölüm Allah'tan ile ölüm canavar yüzünden yakınması iki ayrı bezirganlığın ortak paydası değil mi? Allah'a emanet ol diyenle trafik canavarı olma nasihatı verenlerin paydası aynı değil mi? Tren kazalarını Allah'a havale eden, makinistleri içeri tıkan günümüz yöneticileriyle dalga geçmek, laik havalara girmek kolay. Ancak lanetli trafik canavarı ikonuyla tüm suçu yine insana havale edip petrol otomotiv reklam tekerlerinin kan kokan hırsını gizlemek bizdeki çağdaşların işi. Birinde gökyüzünün sahibine, ötekinde yeryüzünün sahibine tapanların gericiliği ve yol açtığı sonuçlar aynı. Ölüm. Her kazadan sonra yapılan açıklama ve haberlerin içinde geçen Allah, rahmet, şifa, sabır kaderciliği ile her trafik kazasından sonra basın haberlerinde geçen hatalı sollama, aşırı hız, dikkatsizlik söylemi ortaklığını sezmiyor muyuz? Meşhur trafik canavarı yaratıcısını kim merak etmez? O bir kristal elmaya doymayan, Gültepe'de ve Gırgır dergisinde büyümüş, halkın içinde yaşamayı seven bir insan, reklam pastasından Salih Güngör imiş. Sanatın kirli işlerde kullanılması trafik alanına da sıçramış. Ordular satın alıp kuyularını güvenceye alan BP, üniversitelerin grafik bölümü öğrencilerinden destek bulmuş, tasarımlar yapılmış. Doğal olarak insan suçlu bu tasarımlarda. Shell de boş durmamış, sanatın en iyi temizlik aracı olarak kullanıldığını bilmiş olmalı ki hayatınız bizim için değerlidir başlıklı afiş yarışması düzenlemiş. Yine BP Trafik Eğitimi Projesi kapsamında Önüm Arkam Sağım Solum Trafik adlı tiyatro oyunuyla 50 bin öğrencinin peşine düşmüş. Eşini, anne ve babasını yolda kaybeden Erol Evgin, otomotiv endüstrisinin kralı şimdilik orada evleri dışında her yere tabelasını çakan Sabancı Tiranlığı'na sığınarak yollara, kazalara ağıtlar yakmış. Sivil toplumcular boş durmamış, TRAP'ı trafikte ortak akıl platformunu kurmuşlar. Trafikte kurallara uyarsan ölür müsün? İlanları ile yine biz kullara layık vaazlar sıralamışlar. Canavarla baş etmek kolay mı? İbret olsun diye yanmış otobüsler katliam anıtları olarak yol kenarlarına bırakılmış, kaza geçirmiş araba görüntüleri, sürücü sebebi sizsiniz yazısı eşliğinde yine ibret olsun diye sergilenmiş. 1997 Düzce. Morrison Süleyman, eskortu İstanbul Bostancı'da fotoğrafçı Selim Güneş'in annesini öldüren asırlık baş yöneticimiz, trafik kazalarını her an ortaya çıkan meçhul bir düşmana benzetmiş. Türkiye Trafik Canavarını Yok Etme Vakfı'nın onursal başkanı Demirel, kendisini trafik baba olarak ilan eden vakıf yöneticilerini, "Bu iç düşmana karşı vatandaşlarımızı korumalıyız," buyurmuş. "Siz bu kadar aşağılanmaya rıza gösterirseniz hastane imalatçıları boş durur mu? Trafik kazalarının yeri yatırım için adres olabilir," demişler. En çok kaza olan 10 noktayı listeleyip dergilerinde yatırımcılara önermişler. Yıllar öncesinin Ankara-İstanbul demiryolu projesini kimler iptal etti? Süleyman Demirel bu iptalin neresindeydi? Karayollarını ABD küresel ulaşım politikalarına göre belirleyen başbakanlar, bakanlar, bunlara yardım ve yataklık edenler kimlerdi? Bunlara kimler oy verdi? Kazalarda ölenlerin yüzde kaçı verdikleri oyla yakınlarının kendilerinin ölümüne kasten neden oldu? Şarap, silah, antika üçgenindeki finans çetelerinin, Dünya Bankası, IMF, NATO üçgenindeki liberallerin şimdilik gözden düşen, ancak bol Atatürkçülerin son yıllardaki gözden düşmeyen gözdesi Morrison Süleyman, bu yarım yüzyıllık siyasi kara kutu, insanın insanı sömürmesine bulaşmamış sosyal bilimciler, psikologlar, gazeteciler, tanıklar, felsefeciler, sanatçılar, politikacılar ve hukukçulardan oluşan dev bir ekip tarafından çözülüp kağıda, filme, sanatın tüm dallarına dökülmedikçe, ulaşımda ya da yaşamın öte taraflarında öncelikle kadın ve çocuklar bu ülkede hep tehlikede olacak. 2007. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.